Item 12, Hırsız, Clive Cussler, sayfa 140, 20. kısım. Güneş varken film çeken insanlara engel olma diye uyarmıştı Marion kocasını. Gün ışığını boşa harcamaktan nefret ederler. Feribotla Hudson Nehri üstünde New Jersey'nin Fort Lee köyüne giderlerken Isaac Bell havanın biraz bulutlanması ümidiyle göğe baktı. Güneybatıdan esen sert rüzgar bulutları getirebilirdi. Yanındaki Clyde Lindsay şansları yaver giderse öğleden sonra havanın kararacağını söyledi. Benzin pompası önde olan bir Ford otomobil kiralayıp yola koyuldular. Fort Lee köyündeki Edison Trust'üne bağlı sinema fabrikalarının önünden geçtiler. Ağıl şeklinde binaların cam duvarları ardında gün ışığını kuvvetlendirmek için tepeden sarkan ark lambalarını ve Cooper Hewitt civa buharlı lambaların kullanılışını gördüler. Malzemelerin, kostümlerin, film işleme laboratuvarlarının ve kameraların Cooper Hewitt'lere enerji veren dinamoların bulunduğu makine atölyeleri müştemilatlarının önünden yola devam ettiler. Bell otomobili kuzeydeki Palisades tepesine sürerken dar yollardan geçiyordu. Marion'un yol tarifini izlerken bir yol sapağına geldiler ve buradan batıya dönerek kırsal alana girdiler. Bir süre daha ilerledikten sonra yoldan bakınca görülmeyen bir çiftliğe vardılar. Korsan Kral J. Tarsus, Haçlı askerleri, Araplar ve Vestal rahibeleri kostümleri içindeki bir grup aktörle açık hava çekimleri yapıyordu. Bir ağılın etrafında bir at sürüsü, daha ötede Tarsus'un Arap karakterleri için bulduğu develer vardı. Marion'un söylediğine göre kameramanın kullandığı çok büyük Bianchi kameranın içinde aslında Edison patentli bir kamera gizliymiş. Isaac Bell otomobili çekim alanından oldukça uzak bir yerde park etti. Tarsus'un etrafında dolanan siyah saçlı minyon asistan kızlardan biri tedirgin bir ifadeyle yanlarına geldi. ''Endişe etmeyin'' dedi Bell kıza. ''Biz Edison'un fedaileri değiliz. Adım Isaac Bell, eşim Marion. Bay Clyde Lynch'le birlikte Bay Tarsus'la görüşmemiz için randevu almıştı.''
''Tabii'' dedi kız. ''Ona burada olduğunuzu söylerim.''
''Film çekimine engel olmayın'' dedi Bell. ''Havanın bulutlanmasını bekleriz.'' Saat 1:30'da güneş kayboldu. Oyuncular yemek kutularını açarlarken asistan Bell ve Lindsay korsan kral Jay Tarsus'a götürdü. Tıraşsız yüzü geniş kenarlı şapkasının gölgesinde kalan Tarsus, parmaklarında mürekkep lekeleri olan gözlüklü adama bir şeyler söylüyordu. Filme uyarlayabileceğim bir senaryoya vereceğim en üst ücret $25'dır.
Bence $50 hak ediyorum.
Tarsus ucuz bir pro yaktı. Eğer çok tutulursa aynı miktar için başka bir çek yazarım.
Ama kısa hikaye yazdığımda dergiler bana $200 veriyorlar.
Benim filmlerimi seyredenler okumayı bilmezler dedi Tarsus yazara arkasını dönerek. Isaac Bell'e gülen bir yüzle baktı. Marion'un kocası benim de dostum sayılır Bay Bell. Yaptığı ilk filmle manşetlere geçmişti. Bu gece kasabada hava ısınacak insanlardan büyük bir ilgi gördü. Sizin için ne yapabilirim?
Bell Clyde Lynch'in tezgah dediği palavrasına başladı. Duggett, Staples ve Hitchcock şirketini temsil ediyorum.
Ne yazık ki diye onun sözünü kesti Tarsus. Şu ana kadar onlardan borç alma keyfini yaşayamadım. Çünkü bu şirket benim gibilerle iş yapmaz.
Şansınız açılıyor Duggett, Staples ve Hitchcock sinema işine girmeyi düşünüyor.
Sizi dinliyorum dedi Tarsus ilgisi artarak.
Paranın günlük vadelerle borç alındığı bu iş alanında şık takım elbisesi ve ısmarlama botları olan zengin görünümlü bir sigorta yöneticisi konuşunca onu dinlemek gerekirdi.
Yapacağımız ilk iş Bay Lynch'in konuşan filmler makinesine yatırım yapmak olacak. Sinemacı çevresinden ortak arıyoruz. Üstün kaliteli filmler çekecek, Fransızlar gibi fotoğrafları ve bitişleri olan tecrübeli üreticiler istiyoruz. Bay Lynch teknik ayrıntıları açıklayacak.
Tarsus cevap olarak konuyu değiştirdi.
Karınız hala Whiteway için konulu filmler yapıyor mu?
Bay Lynch makinesini geliştirdiği zaman konuşan filmler yapacak dedi Bell tezgah kurumunu Lynch'e bırakarak. Artık bu planın satışı Clyde'a kalıyordu ve Bell de onun doğuştan iyi bir satıcı olduğuna emindi.
Durun bir dakika dedi Tarsus benden ne istiyorsunuz?
Başlangıç olarak Bay Lintz'e bir laboratuvar, kimyagerler, atölye ve sinema makinistleri gerekecek. Tarsus etrafına bakındı, prosuyla atları, develeri ve aktörleri gösterdi. "Bende o dediğiniz şeylerden yok ki."
"İstediğiniz anda bunları edinebilirsiniz," dedi Bell. "Karım akıllıca bir seçim yaptı Bay Tarsus. İşletim ve üretim alanlarında faaliyet gösteren bütün sinema çalışanlarını tanıyorsunuz. Ayrıca doğuştan yetenekli bir işletmecisiniz. Sinema işinde olan herkes, eğer Trust'ten bu kadar nefret etmeseydiniz, çoktan kendi büyük şirketinizi kurmuş olacağınızı söylüyor."
"Eh doğru, onların patronlarıyla pek geçinemiyorum."
Bu makine bitince Bay Lintz'in konuyu tepeden tırnağa iyi bilen ve işin başına geçecek bir sinema üreticisine ihtiyacı olacak. Siz kendi patronunuz olacaksınız, film yapıp dağıtımını üstleneceksiniz.
"Ama konuşan filmlere kimin ihtiyacı olabilir ki?"
Clyde afallamıştı, hayretler içinde Bell'e baktı. Krieg ve Almanya ordusu bu makineye ihtiyaç duyduğunu yeterince belli etmemiş miydi?
"Kimin mi ihtiyacı olabilir?" diye bağırdı Clyde bu saçma soruya kızıp aniden yüzü kızararak.
"Bütün dünyanın ihtiyacı var. Konuşan filmler sayesinde işinin ehli sinema yapımcıları seyircileri sürükleyen enerji dolu filmler yapabilecekler. Özgün konular işlenebilecek ve bütün salon sahipleri seyircilerin beğeneceği bu filmleri kapışacaklar."
Jay Tarsus kollarını göğsünde kavuşturdu ve ifadesiz bir yüzle ona baktı.
"Konuşan filmler hiçbir zaman gerçekleşmeyecek."
"Bana tek bir neden söyleyin."
"Sana 4 tane neden söyleyeyim. 1- Seyirciler şimdiki durumdan memnun. Abuk sabuk konuşmalar duymak istemiyorlar. İstedikleri şey sadece hareketli resimler. 2- Yabancılar oyuncuların söylediklerini nasıl anlayacaklar? 3- Konuşan filmler makinelerini her bir salona kurmanın bedelini kim ödeyecek? 4. Konuşan filmlerin dağıtımını yapmaya kim cesaret edecek? Eğer işe yarar bir şeyse Edison Trust'u bunu hemen bloke eder."
"Yanılıyor," dedi Marion öfkeyle. Abbott'ların evine döndükten sonra Bell ona nasıl reddedildiklerini anlatmıştı. Tarsus Şerif'i atlatmakla o kadar meşgul ki durumu anlayamadı. "Çok üzgünüm. Onun daha akıllı olduğunu sanırdım. Isaac, bu iş çok önemli. Clyde'a yardım etmeliyiz."
"Başka kime gidebiliriz?"
"Bilemiyorum."
Bell bekledi. Archie'nin kütüphanesindeydiler. Salondan akşam yemeği öncesi kokteyl için toplananların sesleri geliyordu.
"Sen üzerini değiştir," dedi Marion. "Ben bunu biraz düşüneyim."
Bell gece mavisi ceketiyle döndüğünde Marion kendinden çok emin bir ruh hali içindeydi.
"Biograf şirketinde yenilikçi bir yönetmen var. Gözü pek ve çok akıllıdır."
"Fakat biyograf şirketi Trust'a bağlı."
"Adam şirket kurallarından çok şikayetçi. Kendi filmlerini yapmak istiyor. İleri görüşlüdür. Kamerayla birçok yeni yöntem geliştirdi. Clyde'ın makinesindeki cevheri görebilir."
"Gidip onu görelim."
50 kişiyi alıp Kaliforniya'ya götürdü. Los Angeles dışındaki küçük bir köyde bir film çekiyor.
"Bu adamın adı ne?"
"Griffith. Filmlerini görmüşsündür. D.W. Griffith."
"Tabii ya, bu koltuk boş mu filmini yapmıştı."
"İşte aradığın adam o."
"Düğünümüzden hemen sonra senden ayrılmak hiç hoşuma gitmiyor," dedi Bell. "Ama Clyde'ı bu adamla görüştürmeliyim."
"Ben de San Francisco'da babamı ziyaret edip düğünümüzü anlatmak istiyordum," dedi Marion.
"Harika, San Francisco trenle 5 saatlik yol, orta yerde buluşuruz."
Marion onun papyonunu düzeltip yanına sokuldu.
"Kaliforniya'ya birlikte gitsek ne iyi olurdu."
Bell üzgün bir gülümsemeyle başını iki yana salladı. "Keşke bunu yapabilseydik."
"Senin de tren yolculuğu yapmaya bayılıyorum," dedi Marion gülerek. "Artık evli olduğumuza göre dedikoduları önlemek için 2 ayrı kompartıman tutmak zorunda kalmazdık."
"Ne yazık ki Clyde'ı yakından korumak için onunla aynı kompartımanı paylaşmak zorundayım."
"Krieg'in onu kaçırmaya teşebbüs edeceğini düşünüyor musun?"
"Hayır hayır, sadece temkinli olmak için. Merak etme, Bay Griffith'le görüştükten sonra Clyde'ı Los Angeles ofisimize emanet ederim. Sonra da seninle Santa Barbara'da buluşuruz."
"Ben de babamı gördükten sonra Los Angeles'a gelip kendime bir iş bulurum."
Eski Grand Central istasyonu artık orada yoktu. Görkemli yapı tamamen yıkılmıştı. Yeni iki katlı Grand Central istasyonunun inşası için Manhattan şistinde açılan 20 metrelik çukurda onlarca işçi çalışmaktaydı. Isaac Bell, Clyde'ı Lexington Caddesi köşesinde ticaret fuarlarına ev sahipliği yapan Grand Central Palace'ın dışındaki geçici istasyona götürdü. Buradan da 20. yüzyıl limited şirketinin tabelası olan derme çatma kapıya yöneldiler. Yeni inşaatın yarattığı karmaşa Chicago'lu bu şirketin standartlarını düşürmesine neden olmamıştı. Geçici bile olsa ünlü kırmızı halı yine platformun üstüne serilmişti. Dur bir dakika dedi Bel, ayakkabı bağım gevşemiş. Ayağını bir duvardan çıkıntı yapan boruya dayayıp ellerini botuna götürdü.
Ama senin botlarında bağ yok ki dedi Clyde.
Kimseye söyleme. Bel doğrulup telefonların bulunduğu yere doğru yürüdü. Ofise telefon etmem lazım, yanımdan ayrılma.
Duyduğuma göre trende telefon varmış.
İş adamları treni kaçırmadıklarını bildirmek için orada telefon sırasına girerler, yanımdan ayrılma.
Bel ön masada oturan operatöre, Fandorn Dedektiflik Şirketi Knickerbocker Oteli dedikten sonra görevlinin yönelttiği kabine gitti. Fandorn Santrali cevap verince ondan nöbetçi memuru çağırmasını istedi.
Ben baş müfettiş Bel, uzun boylu koyu renk takım elbiseli iki sarışın adam beni 42. caddeden Grand Central Palace'a kadar takip etti. Bekleme salonu etrafında dolanıyorlar ve 20. yüzyılın kapısına bakmıyormuş gibi yapıyorlar. Birinin bıyığı ve yeşil bir kravatı var. Yüzü tıraşlı olan diğerinin papyonu koyu renk. Hormon'da lokomotif değiştirdiğim zaman bir daha telefon edeceğim.
Bel telefon ücretini ödedi.
Gel Clyde, birkaç dergi alalım. Hayır, sakın onların olduğu tarafa bakma.
21. Kısım 20. yüzyıl limited New York'tan kalktıktan 45 dakika sonra Harmon'da durdu. Onu Manhattan'dan buraya getiren elektrikli lokomotif değiştirilerek yerini saatte 100 kilometre hız yapan bir Atlantik buharlı lokomotifine bıraktı. Tren ve istasyon görevlileri bu bağlantıyla uğraşırlarken Bell de bir koşu New York Santrali Sevk Merkezi'ne gidip kendini Fandorn dedektifi olarak tanıttı ve telefonlarını kullanmak için izin istedi. Knickerbocker ofisindeki nöbetçi görevli Fandorn dedektiflerinin beli takip eden efendi kılıklı serserilerin peşine düştüklerini bildirdi. Tren bir kez daha lokomotif ve restoran vagonu değiştirmek için Albany'ye vardığında beli bir telgraf bekliyordu. Haber kısaydı, henüz bir şey yok. Akşam yemeğinden sonra Syracuse'da da hiçbir şey yoktu. Bel iki dar ranzası olan bir kompartıman ayırmıştı. Giyinik olarak alt ranzaya uzandı.
Pullman koltukta uyuyarak paradan tasarruf edebilirdim dedi Clyde.
Emin ol Clyde dedi Bel, trende geceyi birlikte geçirmek isteyeceğim kişi sen değilsin. Ama bu şekilde sana göz kulak olabiliyorum. Kim o adamlar, Krieg mi?
Sabah olduğunda kesin bilgi edinirim.
Senin dedektiflik bürondan bizi takip edebileceklerini nasıl bildiler?
Bizi otelden takip ettiler, bürodan değil.
Bel onun emniyetini sağlamak için Knickerbocker'da Fandorn ofisinin bitişiğindeki bir odaya yerleştirmişti. Otel çok büyüktü. Bu sayede Krieg ajanlarının Clyde'ı Fandorn'la ilişkilendirmeleri için bir neden yoktu.
Hangi otelde olduğumuzu nasıl bildiler?
Büyük ihtimalle Edison'un laboratuvarından çıktıktan sonra bizi Knickerbocker'a kadar takip etmişlerdir. Sanırım makineni Krieg'e anlatırken Edison'dan bahsetmişsindir.
Tabii, Krieg'in başkalarına da gidebileceğimizi bilmesini istemiştim.
Bahse girerim, Moretanya'nın iskeleye yanaşmasından itibaren senin geleceğini düşünerek Edison laboratuvarını gözetlemişlerdir.
Bel kapıyı kilitleyip gözlerini kapadı ve aynı trende Marion'la birlikte yaptığı yolculukları, bitişik kompartımanların mahremiyeti içinde şampanya içtikleri anları hayal etti. Rochester'da onları bekleyen telgraf yeterince aydınlatıcıydı.
X, ak, ateşeye git.
Isaac Bel çakal gibi sırıttı. Şifrenin anlamı şuydu. Efendi kılıklı serseriler Alman konsolosluğundaki ateşeye gittiler. Bel'i trene kadar takip eden adamlar, Fandorn dedektiflerinin Alman konsolosluğunda görevli olduğunu bildikleri bir ateşeye bilgi vermişlerdi. Yani Krieg ve Alman ordusu onun ve Clyde'ın Chicago'ya gittiklerini biliyorlardı. Bilmedikleri şey Bell'in bunu bilmesiydi. Bell bir sonraki molada Chicago ofisine telgraf çekti. Chicago'daki lüks Palmer House otelinin kahvaltı salonunda bulunan gezici satış temsilcileri masası özel bir kulüp gibiydi. Ama şehrin bu en iyi otelinde kalacak kadar parası olan herhangi bir gezici satış temsilcisi onlara katılabilirdi. Bu kulübün gediklileri komisyonla iş yaparlar ve masraflarını kendileri öderlerdi. Pahalı takım elbiseleri, sıhhat fışkıran yüzleri ve mağrur göbekleriyle en yüksek sesli kahkahalar onlardan çıkar, en yeni fıkraları onlar anlatır ve çevre masalardaki çelik fabrikatörleriyle mezba sahiplerinden çok daha gösterişli olurlardı. Lokomobil şirketinin en gözde satış temsilcisi iki gün önce Bridgeport, Connecticut'ta duyduğu bir fıkrayı anlatmaktaydı. Bir mağaza gönderi adreslerini karıştırmış, bayan eldivenleri gidecek adrese kadın iç çamaşırları göndermişti. Victor konuşan makineler şirketinin temsilcisi onun sözünü kesti. "Hey bakın Fritz gelmiş."
"Merhaba Fritz, uzun zamandır kayıptın."
Masadakiler yeni gelene yer açmak için davrandılar. 30'lu yaşlarının ortasında geniş omuzlu, çevik yapılı bu Alman, Amerika'yı dolaşarak kilise orgları ve salon piyanoları satıyordu.
"Garson, garson, Bay Wunderlich'e kahvaltı getir."
"Sadece kahve içecek kadar zamanım var. Los Angeles trenine yetişeceğim."
Fritz'in kalın kaşları, örs gibi heybetli bir çenesi ve goril gibi uzun kolları ve her gezici satıcının gıpta ettiği sıcak bir gülümsemesi vardı. Bu gülümsemesiyle müşterileri kolayca etkileyebiliyordu. Fritz kendi ifadesiyle haftanın 8 günü, yılın 13 ayı çalışıyorum derken doğru söylüyordu. Gerçekten çok çalışkan bir adamdı ve karşılığını da aldığı belliydi. Üstünde şık bir siyah takım elbise, şapka, zincirle beline takılı ağır bir altın saati vardı ve ayakkabıları 10 centlik cila görmüştü.
"Fritz'e kahve getirin, sütlü olsun."
"Duydun mu garson, sütlü olacak."
"Böldüğüm hikaye neydi?" Lokomobil satıcısı fıkrasına en başından başladı ve kadın eldivenleri gidecek adrese kadın iç çamaşırları gönderildiğini tekrarladı. Böylece külotları alan kadın ona eldiven hediye eden adamdan bir mektup alır. Adam şöyle yazmış. Fıkranın son satırını duyunca Fritz kahkahayı patlattı.
"Seni bunları giyerken gören herkes benim zevkliliğime ve senin zarafetine hayran kalacak."
Masadaki herkes yüksek sesle gülüyor, hep bir ağızdan "bu çok iyiydi" diyordu.
"Ama bu çok yeni bir fıkra" dedi Bridgeport'lu satıcı. "Nereden duydun?"
"Ben Pennsylvania Limited'le doğruca Chicago'ya geldim."
"Ben bu fıkrayı geçen hafta San Francisco'da duymuştum" dedi Fritz.
"San Francisco'da mı? Nasıl? Bu masada bulunanlardan fıkrayı duymuş olan var mı?"
Adamlar başlarını iki yana salladılar.
"Ben ilk defa duyuyorum Jake."
Gillette şirketinin temsilciliğiyle bir aylık para kazanan ve Chicago'lu olan genç adam bir açıklama getirdi.
"Elektrik buhardan hızlıdır."
"Ne demek istiyorsun?" diye sordu lokomobil temsilcisi.
"Yani" diye araya girdi Fritz, "sen trenle giderken o fıkra San Francisco'ya telgrafla uçuyor."
"Kim fıkra anlatmak için telgrafa o kadar para verir ki?"
"Kimse o parayı sokağa atmaz. Ama gece geç saatlerde hatlar boşken ve operatörlerin yapacak işleri olmadığında birbirlerine fıkra gönderirler."
Quaker yulaf ezmeleri temsilcisi hak verircesine başını salladı. "Bu adamlar birbirlerini yumruklarından tanırlar. Birisi bir tanıdığına gönderir, o da diğerine ve böylece bir fıkra şehirden şehire dolaşarak bütün kıtayı kat eder."
"Fritz, Leipzig'te işler nasıl?"
"Amerika'da tanrı korkusu olan müzik seven kilise cemaatleri olduğu için çok memnunum. Dolayısıyla Leipzig'deki işler de çok iyi gidiyor. Hiç değilse ork üreticileri açısından. Ya sizler baylar, her şey yolunda mı?"
"Yolunda Fritz. Sahi seni St. Louis'de son gördüğümde o büyük kiliseye yeni bir ork satmaya çalışmıyor muydun? O iş nasıl gitti?"
"Yanılmıyorsam Detroit'te ve sağ ol iş çok iyi sonuçlandı."
"Yeni orgu satın aldılar mı?"
"İki tane aldılar."
"Bir kiliseye iki ork mu? Neden iki tane aldılar?"
Wunderlich'in tebessümü bütün masayı ısıttı, verdiği cevapta her gezici satıcının hiç unutmadığı bir şeydi.
"O anda iyi bir fikir gibi göründü."
Bütün masa kahkahaya boğuldu. Herkes katıla katıla gülüyordu. İçlerinden birisi garsonu çağırıp yeni servis istedi.
Gitmem gerek, vakit nakittir değil mi? Az kalsın unutuyordum. Yeni bir ürün satışına başladım. İlahiler! Bakın bunlar numune sayfalar.
Dana derisi çantasını açıp içinden özenle basılmış sayfalar çıkardı ve herkese bir tane uzattı. Bir yandan sayfalarını toplarken ileri Hristiyan askerleri diye ilahiyi söylemeye başladı. Salonda onu çok etkili tenor sesini duyan herkes konuşmayı kesti.
Savaşa gidiyoruz.
Satış temsilcileri de ona katılıp ilahiyi söyledikten sonra trene yetişmek üzere oradan ayrılan Fritz'i uğurladılar.
Bu adam birinci sınıf satıcı dedi lokomobil temsilcisi Fritz'in de işitebileceği yüksek sesle. Haftanın 8 günü dedi başka biri Fritz kapıdan çıkarken yılın 13 ayı. Vakit nakittir.
Ve sütlüdür.
Ama tuhaf bir şey var dedi jilet temsilcisi.
Neymiş o?
Akron'da onun piyano mağazalarından birine uğramıştım. Sipariş alamayacaklarını söylediler. Uzun bir sıra varmış.
Fritz'i duydun, işler çok iyiymiş.
Evet ama orası hiç de bir piyano mağazasına benzemiyordu. Her yer toz içindeydi. Tezgahtaki adam bir piyano satıcısından çok bar fedaisini andırıyordu. O dükkandan kimsenin bir şey satın alabileceğine inanmak zor.
Belki ters bir günde gitmişsindir.
Herhalde.
Alman İmparatorluğu ordusu askeri istihbarat başkanı tüm generaller Christian Zemler Palmer House'dan çıkıp satış temsilcilerinin kahkahalarını ve veda seslerini geride bıraktı. Zemler çocukken sirkteki palyaçolardan bir şey öğrenmişti. Başka bir kimliğe bürünüp o kimliği yaşayan bir aktör asla o karakter dışında yakalanmazdı. Amerika'daki her lüks otelde bir satış temsilcileri masası olurdu. Bu kulüpte piyano ve org satıcısı Fritz Wunderlich kardeşlerden biri olarak kabul edilirdi. Fritz Wunderlich istediği her yere gidebilirdi. Donar planının fikir babası olan Christian Zemler hiçbir davranışını açıklamak zorunda kalmazdı.
12. ayrımın sonu. Sayfa 153.